Ayrım 7.
Sayfa 51. Bazıları ise tutkuyla bağlıydı ona. Böyleleri onun kutsal bir insan olduğunu, bundan kuşku edilemeyeceğini açık açık ama pek de yüksek sesle değil söylüyorlar. Ölümünün yakın olduğunu sezinleyerek yakın bir gelecekte manastırlarına büyük ün sağlayacak olan mucizeler bekliyorlardı. Alyosha, kiliseden uçarak çıkan tabut öyküsüne inandığı gibi, Zosima dedinin olağanüstü gücüne de yürekten inanıyordu. Hasta çocuklarını ya da ana babalarını getirip, elini başlarına koyup dua etmesi için Zosima dedeye yalvaran ziyaretçilerin, kısa bir zaman sonra, bazıları hemen ertesi gün, geri geldiklerini, ağlayarak dedenin ayaklarına kapandıklarını, hastaları iyileştiği için minnettarlıklarını bildirdiklerini görüyordu. Zosima dedenin etkisiyle mi iyileşiyordu bu hastalar, yoksa hastalıkları kendiliğinden mi geçiyordu, Alyosha'nın düşündüğü yoktu bunu. Öğretmeninin ruhsal gücüne yürekten inanıyordu. Çünkü onun ününü kendi üstünlüğüymüş gibi benimsiyordu. Özellikle kapıda toplanmış, dedeyi görmeye gelen basit halktan, dindarlar, Rusya'nın her yanından akın eden ziyaretçiler kalabalığının çıktığı zaman hızla çarpıyordu Alyosha'nın yüreği. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Önünde yerlere kapanıyorlar, ağlıyorlar, ayağının bastığı toprağı öpüyorlar, haykırıyorlardı. Kadınlar kucaklarındaki çocuklarını ona doğru uzatıyorlar, hasta havalelileri yanına getiriyorlardı. Zosima dede onlarla konuşuyor, kısa bir dua okuyarak kutsuyor, yolcu ediyordu. Son zamanlarda hastalıklar pek zayıf düşürmüştü onu. Öyle ki bazen odasından dışarı çıkmaya gücü yetmiyordu. Böyle durumlarda ziyaretçilerin kapıda günlerce beklediği oluyordu. Onların bu kutsal ihtiyarı böylesine sevmeleri, yüzünü görür görmez ayaklarına kapanmaları, duygulanarak ağlamaya başlamaları, Alyosha için şaşırtıcı bir şey değildi. Ağır çalışma koşullarıyla, kederle, daha önemlisi sürekli haksızlıklarla, kendisinin de öteki insanların da bitmek tükenmek bilmeyen günahlarıyla ruhu iyice sindirilmiş olan basit Rus halkı için kendisini dine vermekten, kutsal sayılan varlıkların önünde secdeye varmaktan daha güçlü bir gereksinim, teselli olamayacağını çok güzel anlıyordu. Bizler günahla, yalan dolanla, şeytanlarla çevriliyiz ya olsun varsın. Orada bir yerde kutsal yüce bir yaratık bulunuyor. Gerçeğe ulaşmıştır, gerçeği biliyor o. Demek ki yeryüzünden büsbütün yitip gitmeyecek gerçek. Öyleyse ola ki kitapta yazıldığı gibi bir gün bizim içimize de girer. Bütün dünyada hüküm sürmeye başlar. Halkın böyle düşündüğünü biliyordu Alyosha, anlıyordu bunu. Halkın gözündeki Tanrı gerçeğinin koruyucusunun Zosima dede olduğundan, bu ağlaşan köylüler, hasta kadınlar gibi onun da en küçük bir kuşkusu yoktu. Zosima dedenin öldükten sonra manastıra büyük bir ün kazandıracağı inancı, belki de manastırda en çok Alyosha'nın içinde yer etmişti. Özellikle son zamanlarda derin, ateşli bir iç coşkunluğu gittikçe daha bir güçlü alevleniyordu yüreğinde. Zosima dedenin tek olması da tasalandırmıyordu onu hiç. Olsun varsın, kutsal bir yaratıktır o. Tüm insanlığı yenileyecek sır, hakkı en sonunda yeryüzünde kökleştirecek güç onun yüreğindedir. O zaman herkes kutsal olacak, birbirini sevecek. Ne zengin ne yoksul, ne birbirinden yüksek insan ne de ezilen olacak. Bütün insanlar Tanrı'nın çocukları olarak kardeş gibi yaşayacak, gerçek İsa krallığı kurulacak. Alyosha'nın umutları bunlardı işte. O zamana dek hiç görmediği iki ağabeyinin kente gelişi, Alyosha üzerinde son derece etkili olmuştu kuşkusuz. Öz ağabeyi Ivan Fyodorovich'ten sonra geldiği halde, büyük ağabeyi Dmitri Fyodorovich'le daha çabuk anlaşmış, daha sıkı dost olmuştu. Ağabeyi Ivan'ı yakından tanımayı pek istiyordu ya, işte Ivan geleli 2 ay olmuştu, oldukça sık görüşmelerine karşın bir türlü kaynaşamamışlardı. Alyosha konuşkan değildi zaten, bir şey bekliyor, bir şeyden utanıyordu sanki. Ağabeyi Ivan ise ilk başta Alyosha'ya merakla, uzun uzun baktıysa da Alyosha farkındaydı bunun. Çok geçmeden ilgilenmemeye başlamıştı onunla. Alyosha'yı şaşırtıyordu bu durum. ağabeyinin kayıtsızlığını, aralarındaki yaş özellikle öğrenim farkına veriyordu. Ne var ki başka şeyler de geliyordu aklına. Ivan'ın böylesine ilgisizliği belki de Alyosha'nın bilmediği bir şeyden geliyordu. Nedense Ivan'ın hep ruhsal, pek önemli bir şeyle uğraştığını, belki de son derece güç olan bir amaca ulaşmaya çalıştığını sanıyordu. Alyosha ile ilgilenecek zamanı yoktu. Ona karşı ilgisizliğinin tek nedeni buydu işte. Alyosha'nın şöyle düşündüğü de oluyordu. Bu kayıtsızlıkta öğrenim görmüş bir tanrı tanımazın ahmak bir rahip adayına duyduğu küçümseme de yok muydu acaba? Ağabeyinin tanrı tanımaz olduğunu kesinlikle biliyordu. Böyle bir küçümseme vardıysa ortada alınmaması gerekirdi ama gene de kendisinin bile anlamadığı endişeli bir şaşkınlıkla ağabeyinin ona yaklaşmasını bekliyordu. Büyük ağabeyi Dmitri Fyodorovic derin bir saygıyla, bir çeşit heyecanla söz ediyordu Ivan'dan. Son zamanlarda iki ağabeyini sımsıkı bağlarla bağlayan o önemli işin ayrıntılarını da ondan öğrenmişti. Ağabeyi Dmitri, Ivan'a oranla çok daha az öğrenim gördüğü, iki ağabeyi kişilik bakımından da, yaratılış bakımından da birbirine taban tabana zıt oldukları için, Dmitri'nin Ivan için söylediği hayranlık dolu sözler Alyosha'yı pek şaşırtıyordu. İşte tam o sıralarda Zosima dedenin hücresinde, bu garip ailenin Alyosha'yı pek etkileyen bir buluşması, daha doğrusu toplantısı oldu. Aslında uydurma bir nedenle yapılmıştı toplantı. Dmitri Fyodorovic ile babası arasındaki miras, mal mülk işleri o sıralar tam bir çıkmazdaydı. Aralarındaki ilişkiler iyice bozulmuş, dayanılmaz bir durum almıştı. Zosima dedenin hücresinde toplanıp, onu doğrudan doğruya işe karıştırmadan da olsa, uygun bir biçimde anlaşma düşüncesini, galiba şaka olarak, ilk ortaya atan Fyodor Pavlovich'ti sanıyorum. Büyük din adamının ününün, kişiliğinin uzlaştırıcı bir etkisi olacaktı. O zamana dek Zosima dedeye hiç gitmemiş, hatta onu hiç görmemiş olan Dmitri Fyodorovich, kendisini dedeyle korkutmak istediklerini sandı önce kuşkusuz. Ama son zamanlardaki çatışmalarında babasına karşı aşırı kaba davrandığı için kendisini suçlu bulduğundan olacak bu çağrıyı kabul etti. Yeri gelmişken söyleyeyim, Dmitri, Ivan Fyodorovich gibi babasının evinde kalmıyor, kentin öte ucunda ayrı bir evde oturuyordu. O sıralar kentimizde olan Pyotr Aleksandrovich Miusov da Fyodor Pavlovich için bu düşüncesini pek beğenmişti. 1840-1850 yıllarının bu özgür düşünceli, tanrı tanımaz liberali, belki can sıkıntısından, belki de çocukça bir eğlence isteğinden, baba-oğul arasındaki bu işle pek ilgileniyordu. Birden manastırı, din adamlarını görmek istemişti canı. Manastırla arasındaki sınır, ormandan ağaç kesimi, nehirde balık avı ve benzeri ve benzeri gibi bilinen davaları hala sürüp gittiğinden, baş rahiple anlaşarak bunları tatlılıkla sonuca bağlamayı istediği için bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor, sabırsızlanıyordu. Böylesine iyi niyetli bir ziyaretçinin sırf merak ettikleri için gelen öteki ziyaretçilerden daha bir ilgiyle karşılanacağı açıktı. Bütün bunlar son zamanlarda hücresinden hiç çıkmayan, günlük ziyaretçileri bile hasta olduğunu ileri sürerek kabul etmeyen Zosima dedeyi etkiledi. Sonunda razı oldu, buluşma günü kararlaştırıldı. Yalnız gülümseyerek Alyosha'ya, aralarındaki şu bölüşme işine kim karıştırdı beni acaba diye sordu. Alyosha toplantı haberini duyunca şaşırdı. Davalılardan, cenkleşenlerden yalnız ağabeyi Dmitri'nin bu toplantıyı ciddiye alabileceğini, ötekilerin çocukça karşılayacakları, hatta belki de Zosima dedeyi küçük düşürmek niyetiyle gelecekleri kanısındaydı. Ağabeyi Ivan'la Miusov meraktan, hem de en bayağı bir meraktan ötürü geleceklerdi. Babasının canı ise soytarılık yapmak istiyordu. Ah, Alyosha gerçi susuyor, ses çıkarmıyordu ya, babasının ne mal olduğunu iyi biliyordu. Yine söylüyorum, herkesin sandığı gibi saf değildi bu çocuk. Kararlaştırılan günü heyecanla bekliyordu. Hiç kuşku yok ki aile arasındaki bu anlaşmazlıklara bir çözüm yolu bulunabilmesini candan diliyordu. Öte yandan en çok korktuğu da Zosima dedenin hakarete uğramasıydı. Miusov'un ince kibarca alaylarından, bilgili Ivan'ın kibirli kibirli susuşundan ihtiyarın alınacağını sanıyordu. Toplantıya gelecek bu kişiler üzerine Zosima dedeye bir şeyler söylemeyi, onu uyarmayı bile düşündü bir ara ama sonra vazgeçti. Ancak şu kadarını yaptı, kararlaştırılan günden bir gün önce bir tanıdık aracılığıyla ağabeyi Dimitri'ye onu çok sevdiğini, verdiği sözü yerine getirmesini beklediğini duyurdu. Dimitri düşünceye daldı, kardeşine söz falan verdiğini anımsamıyordu. Bir mektupla yanıt verdi ona. Bir alçaklıkla karşılaşırsa kendini tutmak için bütün gücünü kullanacağına söz verdi. Zosima dedeye de Ivan'a da sonsuz saygısı olduğu halde bu işin içinde ya bir tuzağın ya da bayağı bir komedinin varlığından kuşkulandığını yazıyordu. Dimitri şöyle bitiriyordu mektubunu. Gene de senin böylesine saydığın, sevdiğin o kutsal kişiyi incitmektense dilimi koparır atarım. Bu mektup Alyosha'nın pek hoşuna gitmemişti. İkinci kitap. Yersiz bir toplantı. 1. Manastıra geldiler. Sıcak, güneşli, nefis bir gündü. Ağustos'un sonlarıydı. Zosima dede ile ikinci sabah ayininden hemen sonra yaklaşık saat 11.30'da görüşülecekti. Bizimkiler ayinde bulunmadılar, tam halk dağılırken onur verdiler. İki arabayla gelmişlerdi. Cins iki at koşulu, şık bir kupa arabası olan birinci ile Pyotr Aleksandrovich Miutsov, yanında 20 yaşlarında pek genç bir adam olan uzak akrabası Pyotr Fomich Kalganov'la geldi. Bu delikanlı üniversiteye girmeye hazırlanıyordu. Oysa o sıralar nedense yanında kaldığı Miusov, kendisiyle birlikte yurt dışına, Zürih ya da Viyana'ya gelmesi, üniversiteyi orada okuması için kandırmaya çalışıyordu onu. Delikanlı henüz karar vermemişti. Düşünceli, hatta biraz dalgın görünüyordu. Sevimli bir yüzü vardı. Sağlam yapılı, uzun boyluydu. Bakışlarında kimi zaman tuhaf bir donukluk beliriyordu. Son derece dalgın insanlarda rastlandığı gibi bazen yüzüne uzun süre dik dik baktığı karşısındakini görmüyordu. Konuşkan değildi, hatta çekingendi biraz ama birisiyle baş başa kaldığı zamanlar birden bülbül kesildiği, heyecanlandığı, şakalar yaptığı, bir şeyler bulup güldüğü olurdu. Ne var ki birden gelen canlılığı gene birden kayboluverirdi. Her zaman iyi, hatta şık giyinirdi. Yalnız kendisinin olan bir mülkü vardı. Çok daha büyük başka bir mülke de sahip olmak üzereydi. Alyosha ile dosttular. Miusov'unkinden hayli geride kalmış, pek eski, her yanı dökülen ama rahat, yaşlı bir çift bakla kırı at koşulu bir kira arabasıyla da Fyodor Pavlovich ile oğlu Ivan Fyodorovich geldiler. Dimitri Fyodorovich, toplantı saati bir gün önce kendisine bildirilmesine karşın gene de geç kaldı. Konuklar arabalarını dışarıda, konuk evinin önünde bırakıp manastırın büyük kapısından yürüyerek girdiler. Fyodor Pavlovich dışında gelenlerin üçü ömürlerinde manastır görmemişe benziyorlardı. Miusov ise belki de 30 yıldan beri kiliseye adımını atmamıştı zaten. Yapmacık bir laubalilik ve tuhaf bir merakla bakınıyordu. Ama gözlemci zekası, manastırda hiçbir değişik yanı olmayan birkaç kilise yapısından, evden başka üzerinde durulacak bir şey bulamamıştı. Kiliseden son çıkanlar şapkaları ellerinde haç çıkararak geçtiler. Basit halkla beraber daha yüksek tabakadan olanlar da vardı. 2-3 bayan, pek yaşlı bir general de bunlar arasındaydı. Hepsi konuk evinde kalıyordu. Dilenciler hemen kuşattı bizim ziyaretçileri ama bir şey koparamadılar. Yalnızca Petrusha Kangalov cüzdanından bir 10 kopeklik çıkardı. Allah bilir niçin, heyecanlanarak, kızarıp bozararak bir kadının eline tutuşturdu. Çabuk çabuk konuşarak aranızda paylaşın dedi. Yanındakilerden hiç kimse bu konuda bir şey söylememişti ona. Bozulmasını gerektirecek bir neden yoktu ortada. Bu durumu fark edince daha da bozuldu delikanlı. Ne var ki durum pek tuhaftı. Beklemeleri, hatta saygıyla karşılamaları gerekirdi onları. Gelenlerden biri daha pek yakında 1000 ruble bağışta bulunmuştu manastıra. Öteki ise çevrenin en varlıklı toprak sahibi, en aydın adamıydı. Hem mahkemenin gidişine göre manastırdakilerin nehirde balık tutmaları da sonunda onun izniyle olacağı benzerdi. Gelin görün ki resmi kişilerden hiç kimse karşılamamıştı onları gene de. Miusov dalgın dalgın kilisenin yanındaki mezar taşlarına bakıyordu. Böyle kutsal bir yere gömülmek hakkını kazanmanın orada yatanlara hayli tuzluya patladığını söylemek istedi bir ara ama söylemedi. Özgür düşünceliliğinden gelen alaycılığı bir öfkeye dönmek üzereydi. Birden kendi kendine konuşuyormuş gibi, "Hay aksi şeytan," dedi. "Bu kargaşalıkta kimi bulup da sormalı? Önce buna karar vermeliyiz, zaman geçiyor çünkü." Yanlarına yaşlı, başının tepesinde saçı kalmamış, bol bir yazlık palto giymiş, süzgün bakışlı bir adam geldi birden. Şapkasını çıkardı, peltek peltek konuşarak kendisini Tula ili toprak sahiplerinden Maksimov diye tanıttı. Hemen ilgilendi bizimkilerin işiyle. "Zosima dede keşişhanede kalıyor, oradan hiç çıkmaz. Manastırdan 400 adım ötededir. Koruluktan geçeceksiniz, koruluktan." Fyodor Pavlovich, "Koruluğu geçeceğimizi ben de biliyorum," dedi. "Ama yolu anımsamıyoruz, çoktan beri gelmedik buraya. Şu kapıdan çıkın, koru tam karşınıza gelin. Koruluğa gireceksiniz. Beraber gidelim, buyurun. Benim de, ben de. Buradan efendim, buradan." Kapıdan çıkıp koruluğa doğru yürüdüler. 60 yaşlarında gösteren toprak sahibi Maksimov yürümüyor, daha doğrusu heyecanlı, aşırı bir merakla yanındakileri süzerek yan yana adeta koşuyordu. Gözlerinde bir tuhaflık vardı. Miusov sert bir tavırla, "Bakın," dedi, "dedenin yanına özel bir iş için gidiyoruz biz. Anlayacağınız, bu zattan kendisiyle görüşme izni aldık. Dolayısıyla yolu gösterdiğiniz için minnettarız size ama rica ederiz bizimle gelmeyin." "Ben görüştüm kendisiyle, görüştüm. Ön şövalye parfe. Dipnot, tam bir kişi sade." Parmağını şaklattı toprak sahibi. "Kimmiş bu şövalye?" diye sordu Miusov. "Zosima dede efendim, soylu Zosima dede. Manastırın gururu, ünlü, her şeyi olan Zosima dede. Öyle bir dededir ki o." Adamın karmakarışık, bir şey anlaşılmayan sözünü, peşlerinden koşarak yetişen kukuletalı, kısa boylu, yüzü pek solgun, sıska bir rahip kesti. Fyodor Pavlovich ile Miusov durdular. Rahip yerlere kadar eğilerek son derece kibar bir tavırla, "Baş rahip keşişhaneden dönüşte hepinizi yemeğe buyur ediyor efendim," dedi. "Saat 1'de yemek yerler, daha geç kalmayın." Maksimov'a döndü, "Sizi de bekliyorlar." Bu çağrıya pek sevinen Fyodor Pavlovich, "Hay hay, mutlaka geleceğim," dedi, "mutlaka. Hem biliyor musunuz, burada kibar davranacağımıza söz vermiştik. Ya siz Pyotr Aleksandrovich, siz de buyuracak mısınız yemeğe?" "Pek tabii. Din adamlarının nasıl yaşadıklarını görmeye gelmedim mi buraya? Yalnız bir şey, sizinle birlikte olmam düşündürüyor beni Fyodor Pavlovich." "Evet, Dmitri Fyodorovich henüz gelmedi." "Hoş, hiç gelmese daha iyi olurdu ya. Bu işinize karışmak hoşuma gidiyor mu sanıyorsunuz? Hele bir de sizinle olmak zorunluluğu varken." Rahibe döndü. "Yemeğe geleceğiz," dedi. "Baş rahibe teşekkürlerimizi iletin." "İletemem. Sizleri dedeye götürmek görevi bana verildi." Toprak sahibi Maksimov ince sesiyle, "Öyleyse ben baş rahibin yanına gideyim," diye söze başladı. "Hemen baş rahibin yanına gideyim." Rahip çekingen bir tavırla, "Bu saatte baş rahip meşguldürler," dedi. "Ama gene siz bilirsiniz." Maksimov geri dönüp manastıra doğru koşarak uzaklaştığında Miusov yüksek sesle, "Pek yapışkan bir ihtiyar," dedi. Fyodor Pavlovich birden, "Von Schoen'a benziyor," diye mırıldandı. "Başka bir şey bilmezsiniz siz zaten. Neresi benziyor Von Schoen'a? Gördünüz mü siz Von Schoen'u?" "Resmini gördüm. Yüz çizgileri benzemiyorsa da sözle anlatılamayacak bir benzerlikleri var. Von Schoen'un tıpkısı. İnsanın yüzüne baktım mı anlarım ben." "Olabilir. Adam tanımakta ustasınızdır. Yalnız ne var ki Fyodor Pavlovich, burada kibar davranmaya söz verdiğimizi biraz önce siz anımsatmıştınız, unutmadınız ya. Şimdiden söylüyorum size, tutun kendinizi. Burada da soytarılığa kalkışırsanız sonu kötü olur. Beni de sizin gibi bir adam sanmalarını istemem. Rahibe döndü. Görüyorsunuz ya ne biçim adam olduğunu. Onunla kibar insanlar arasına girmekten çekinirim. Rahibin solgun, kansız dudaklarında ince, çekingen bir gülümseme belirdi. Bir tür kurnazlık da sezinleniyordu bu gülümsemesinde. Ama karşılık vermedi. Ne var ki gururundan sustuğu belliydi. Miusov daha da buruşturdu yüzünü. Ah, topunun canı cehenneme diye geçirdi içinden. Yüzyıllar boyunca hep aynı dış görünüşleri vardır. Gerçekte ise soytarılık, saçmalık. Fyodor Pavlovich, işte keşişhane, geldik diye haykırdı. Bahçe kapısı da, giriş kapısı da kapalı. Sonra kapının üstündeki, yanlarındaki kutsal resimlere bakarak geniş kol hareketleriyle haç çıkarmaya başladı. İnsan gittiği yerin adetlerine uymalı dedi. Bu keşişhanede 25 keşiş kalıyor. Birbirine bakıp lahana yiyorlar. Hem şu kapıdan içeri hiçbir kadın adımını atamaz. İlgi çekici yanı da bu işte. Gerçekten de öyleymiş. Birden rahibe döndü. Yalnız işittiğime göre Zosima dedi kadın kabul ediyormuş. Basit halktan kadınlar şimdi de var. İşte orada taraçanın altında yatmış bekliyorlar. Yüksek tabakadan bayanlar içinse taraçada ama parmaklığın dışında iki oda yapılmıştır. Bakın pencereleri görünüyor. Sağlık durumu iyi olduğu zamanlar iç geçitten onların yanına gider Zosima dede. Kuşkusuz parmaklığı geçmez hiç. Harkovlu bir toprak sahibinin karısı bayan Hohlakova günden güne mum gibi eriyip biten kızını getirmiş bekliyor birkaç günden beri. Onlarla görüşeceğine söz vermiş olsa gerek. Oysa son zamanlarda öylesine bitkin düştü ki halkın karşısına pek seyrek çıkabiliyor. Demek keşişhane ile bayanların odası arasında kapalı bir geçit var. Sözlerimden kötü bir anlam çıkarmayın sayın peder, laf olsun diye söyledim. Biliyor musunuz, kulağınıza çalınmıştır sanırım. Aynaroz'da değil kadınların ziyareti, manastıra tavuk, dişi hindi gibi dişi hayvanların girmesi bile yasakmış. Miusov kesti sözünü. Fyodor Pavlovich, ben geri dönüyorum, ne haliniz varsa görün. Yalnız haber vereyim, ben gidince kolunuzdan tuttukları gibi kapı dışarı ederler sizi buradan. Ne zararım var size benim Pyotr Aleksandrovich, dedi Fyodor Pavlovich. Keşişhanenin bahçesine girdiklerinde birden, bakın hele diye haykırdı. Ne güzel bir gülistanda yaşıyorlar. Gerçi şimdi görünürde gül yoktu ya, dikilebilecek her yerde çok güzel sonbahar çiçekleri açmıştı. Çiçeklere bu işten iyi anlayan birisinin baktığı belliydi. Küçük kiliselerin çevresinde, mezarların arasında çiçek tarhları yapılmıştı. Zosima dedenin oturduğu tek katlı, önünde taraçası olan ahşap evinde her yana çiçeklikti. Fyodor Pavlovich kapının önündeki merdivenleri çıkarken, bundan önceki dede Varsonofi zamanında da buralar böyle miydi diye sordu. İşittiğime göre gösterişi pek sevmezmiş, kadın kısmını sopayla kovarmış.